İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bu hafta da birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 750. bölümü. Bu konunun detaylarını finalde konuları halledelim, biraz konuşuruz. 8-13 Eylül arasındaki teknoloji gündemini konuşacağız. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli. TeknoSeyir'de, YouTube'da bu yayının başlığında kaynaklarına linkli daha fazla detay elde edebilirsiniz. Ve bize bu projeye destek olmak, omuz vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabilirler. Hepsine bu desteği yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ama her hafta tekrarladığım gibi bizi izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız bunların hepsi bize destektir. YouTube'dan takip eden arkadaşlar, Spotify'dan takip eden arkadaşlar YouTube'da abone değillerse, takibi alırlarsa bizim için ekstra bir destek olur. Onu da bir belirteyim. Neyse, konulara geçelim. Bu hafta yine orta yoğunlukta bir teknoloji gündemi var ama bir iki tane önemli haber var. Geleceğe yansımaları olacak haber var. Bir kere haftanın büyük olayı Apple kendi etkinliğini yapıp iPhone 17 serisi telefonları tanıttı. iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max. 3 tane böyle telefon var. Hani var olan modellerin devamı. Ama ilginç olan iPhone 17 Air diye bir telefon var. Bu çok ince. Fiziksel hani kart yuvası yok. eSIM'de sadece çalışıyor. Bu bence çok önemli. Hani geleceğin habercisi. Artık telefon incelince o çünkü kartın konulduğu çekmeceyi koyacak bir kalınlık olmuyor. Bir onun tutunacağı et olmuyor. Sadece eSIM'de, elektronik SIM'de çalışacak bu Air modeli. Bunu Android'de kesin göreceğimiz garanti. Evet, bu 3 model artı Air. Ekranlar 120 Hz bir yenilik. Oldukça geç kalmış bir yenilik ama Apple'da hep böyle zaten. A19 yongası, A19 Pro 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş bir yonga bu telefonlara can veriyor. İlginç bir gelişme. Birkaç nesil önce telefonlarını titanyuma geçiren, titanyumun nimetlerini anlatan Apple alüminyuma geri döndü. Alüminyumun nimetlerini anlatıyor şimdi. Biz de kenarda gülümsüyoruz. Evet, bunlar dışında Apple Watch 11 serisi var. Çeşitli modelleriyle. AirPods Pro 3 yeni bir kulaklık modeli. Bunlar da Apple ürünlerine eklenen yeni üyeler. Bir bu Türkiye'de de satışa açıldı anladığım kadarıyla bu cihazlar. Bir bu cihazların heyecanı sürerken şöyle bir haber geldi. Kulaklıklara canlı tercüme özelliği eklenmiş. Hatta bir önceki neslin de kulaklıklarına yazılım güncellemesiyle gelecekmiş ama Avrupa Birliği'nde şimdilik çalışmayacakmış. Fakat hani bu haberin derinliğine bakarsanız Avrupa Birliği yasakladı falan diye bir durum yok. Sadece hani Avrupa'nın veri güvenliği falan konusunda yasaları, uygulamaları daha sıkı ya, bunları ihlal eder mi etmez mi daha tam anlaşılmamış. Anlaşılsın diye bir süre için bu özellik Avrupa'da açılmayacakmış. Ama ileride açılabilir, hani yasaklandı falan gibi bir şey, bir durum yok. Apple kendisi bir süre gecikmeli açmaya karar vermiş. Onu da söylemiş olalım. Apple bu duyuruları yaparken Sony'de bir Xperia telefon duyurdu. Sony Xperia serisi Android telefonlarına devam ediyor ama o kadar az ülkede, bölgede satıyor ki görmüyoruz. Türkiye'de dahil değil sattığı ülkelere ya da bölgelere. Kendi üretip kendi ülkesinde daha çok satıyor gibi. Xperia 17 yeni model. Orta düzey bir telefon bu. 6.1 inç ekranı var. Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi var. Orta düzey işlemci. 8 GB bellek. İlginç bir yanı 5000 mAh saat pil. Gayet yüksek bir kapasite. Bu yani orta düzeyde ilginç bir mesele. 6.1 inç büyüklükte telefonda ilginç bir konu. Bir de belki daha da ilginci eski usul 3.5 mm kulaklık jakı. Güzel. Sony bunu bırakmamış ki Sony gayet iyi Bluetooth kulaklıklar da yıllardır ürettiği halde kablolu bağlantıyı bırakmamış. Ben sırf bu telefonu bu bağlantı için isterdim. Hani şimdi Bluetooth'ta yok şu kodek vardı, bu kodek yoktu falan filan sürekli tartışmalar yaşıyoruz. Birazdan Spotify haberinde yine o konuları konuşacağız. Bu kablolu bağlıyorsun, kodek falan düşünmüyorsun. $500 civarı fiyatı olacakmış. Ama dediğim gibi kimler alabilecek? Çok az kişi alabilecek. Xperia 10 dışında Xperia 1, Xperia 5 gibi başka serileri daha yüksek özellikle Xperia 1 amiral gemisi Sony'nin böyle serileri devam ediyor. Bilgisayar tarafından garip bir gelişme var. Intel'in 5 yıllık 10. nesil işlemcisi Core i5 10400. Bu işlemcinin ismi değiştirilerek tekrar 2025 yılında çıktığı fark edildi. Core i5 110 ismi. Bütün teknik özellikleri bu 2020 yılında çıkmış olan 14 nanometrelik Core i5 10400 işlemciyle birebir aynı. İsim değişmiş. Core i5 110. Zaten şu da hani dikkat çekici. Normalde artık i değil u biliyorsunuz hani U3, U9, U5 böyle gidiyor Intel işlemciler. Ultra. Yine de 2025 yılının sonbaharında Core i5 110 diye bir işlemci listeye eklenmiş. Dediğim gibi 5 yıl önce çıkan işlemcinin aynısı. 6 çekirdek, 12 iç dizisi, hyperthreading'de 14 nanometre üretim teknolojili bir işlemci. Hani bir yandan çarşıya pazara çıktığınızda Türkiye'de özellikle küçük bilgisayar firmaları 10. nesil, 11. nesil ne bulurlarsa ucuz müşteriye onunla bilgisayar oluşturup satıyorlar. Onlar için bir şey değişmiyor. Ama bir yandan da hani nereden buldunuz bu işlemcileri? Demek ki depoda bir yerde vardı. Hani böyle ismini falan değiştirip piyasaya sürecek kadar çok işlemci varmış demek ki. Ha bununla bir oyun sistemi kursan oynarsın. 6 çekirdekli işlemci. Güzel bir ekran kartı taksan oynarsın ama sonuçta 5 yıl önceki teknoloji. Bilemiyorum. Sistem üreticileri bayılacaktır. Ha tabii şunu söylemek lazım. Bu işlemci böyle kutulara konup vitrinlere dizilecek mi? Perakende satılacak mı? Bir bilgi yok. Çok büyük ihtimalle bu bilgisayar üretenlere, fabrikalara bu işlemci verilecek. Hazır sistemlerde kullanılacak. En güncel sistemi 2025 yılında bilgisayar aldım diyeceksin. Teknolojisi 5 yıllık işlemci. Hadi bakalım. Daha önce de gördük bu isim değiştirmeleri falan ama isim değiştirip tekrar piyasaya sürmeleri bu kadar radikal bir değişiklik yoktu. Bunu Türkiye'de de görürüz. Eğer o kadar geniş çaplı satılacaksa Türkiye'de de sistem üreticilerinde görürüz tahmin ediyorum. Nvidia tarafından bir iki haber var. Bu hafta teknoloji kanallarında hani mecralarında RTX 5090'ın 128 GB'lık bir modeli görüldü. Uzak doğu çıkışlı. Bu ama Nvidia'nın duyurduğu yeni bir RTX 5090 falan değil. Bunu uzak doğulu meraklılar, donanım hackerları kendileri üretmişler gibi. Şöyle bir açmaz var. GDDR7 bellek kullandığınızda şu andaki 128 GB'lık bir 5090 üretemiyorsunuz. Yongaların kapasitesi 128 GB'a yetmiyor. Takabileceğiniz yongalar belli. Nvidia'nın kendi RTX Pro 6000 diye bir kartı var. Hani RTX 6000 serisi değil, 5000 serisinin teknolojisine dayanan ama profesyonel kullanım için RTX Pro 6000 diye bir kartı var. 96 GB o kart. Şu andaki bellek teknolojisiyle bunu geçmek mümkün gözükmüyor. Fakat bu kartı hani hackleyerek donanım eklemeyle üretenler diyor ki biz GDDR7X bellek kullandık. Piyasaya şu anda çıkmamış bellek kullandık. GDDR7 kullanıyor malum 5000 serisi Nvidia'nın. 7X kullandık. Daha yoğun bellek yongalarıyla 128 GB yaptık diyorlar. 13 bin dolar kadar da bir fiyat biçmişler. Dediğim gibi bu resmi Nvidia'nın ürettiği bir kart değil. Bu kartlar 4000 serisinde de 4090'da da böyle belleği arttırılmış kartlar haberleri çıkıyordu hatırlarsınız. Bunlar Çin'e uygulanan ambargodan oluşan şeyler. Yapay zeka işleri için çok büyük bellekli ekran kartları gerekiyor. İşte yapay zekaya özel donanımları sattırtmıyor Amerika. Dolayısıyla işte 5090'a 128 GB bellek takarsan bu Nvidia'nın o DGX Spark ya da Project Digits adıyla anılan sisteme denk bir şey oluşturmuş oluyorsun. Adamlar cambazlık yapıyorlar. 13 bin dolar civarı fiyat. O Nvidia'nın Digits'i 3 bin dolarlarda falan çıkacaktı. Bir türlü piyasaya hala girmedi. Dolayısıyla hani birileri bir şeyler denemiş. Ama böyle bir kart çıkıp da bilgisayarlarımıza girmeyecek emin olun. Böyle işlerle uğraşanlar için ama bu hafta bir de tatsız haber çıktı. Nvidia'nın RTX 5090, bu demin bahsettiğim RTX Pro 6000 bu modellerde sanallaştırma bazlı kullanımda bir sorun olduğu görüldü. Bunu ilk önce Cloud Rift hosting firması, sanallaştırma firması fark etmiş. 1000 dolar kadar da ödül koymuş bu sorunu tam çözene, anlayana verilmek üzere 1000 dolar civarı ödül koymuş. Ama Proxmox diye başka bir hosting firmasında bir kullanıcı yine yaşamış sorunu. Ve diyorlar ki Nvidia'ya haber edildi. Nvidia da bu sorunu gördü, tespit etti. Hani bu böyle bir sorun olduğunu kendi laboratuvarında gördü. Şimdi Nvidia'dan çözüm bekleniyor. Belki driver, belki firmware güncellemesiyle eğer olursa bir çözüm bekleniyor. Bu ev kullanıcısını, evinde oyun oynayan ya da işte kendisi yapay zeka falan amatör, yarı amatör uğraşan kullanıcıları etkileyecek bir şey değil. Büyük sistemleri etkileyen bir şey. Büyük ihtimalle çözeceklerdir. Takipçisi olacağız. Amerika Çin'e sattırmıyor falan demişken demin onun da o meseleyle bağlantılı bir haber var. Samsung ve Hynix Çin'deki fabrikalarında Amerikan teknolojileri, Amerikan üretimi sistemler, makineler kullanamayabilirmiş. Gerçi şöyle, şimdi Amerika bir süredir çılgın bir akışa girdi. Olabildiğince biz de size haber olarak yer veriyoruz. Sürekli kararlar değişiyor, hükümler değişiyor. Bu da güzel bir örnek. Şimdi bu haber çıktı. Samsung ve Hynix'in Amerika'dan özel bir izni varmış. Amerika'dan hani ihtiyaç duydukları endüstriyel sanayi sistemleri, makineleri Amerika'dan Çin'e kendi fabrikalarına istedikleri gibi yollayabiliyorlarmış. Bu izin kalktı hafta içinde. Tekrar özel her öyle makine gönderecekleri zaman birer kere daha özel izin alınacak, başvurulacak, özel izin alınacak diye yeni karar verildi. Bir de şunu şart koştular. Hani var olan daha önceki kapasiteyi kullanabilirler ama büyüme yok. Hani ihtiyaçlarından daha fazla makine Amerika'dan gönderemeyecekler. O Çin'deki tesislerini büyütemeyecekler. Tamam. Hafta bitmeden bu karar da değişti. Şöyle bir karar çıktı. Şimdi Samsung Hynix burada şeye itiraz etti. Ya her seferinde tek tek bir daha izin almamız zor olacaktır. Hani bu her şeyi aksatır diye itiraz etti. Hafta bitmeden şöyle karar çıktı. Ya biz hani kolaylık sağlayalım. Toplu izin alsınlar önceden, eskisi gibi çalışsınlar. Valla işte bir hafta içinde öyle bir şey ki bir hafta, 4 gün, 5 gün içinde tam zıddı bir haberin tam zıddı oluşabiliyor. Ben bu haber listesini düzenlerken ben bile zorluk çekiyorum. Çünkü hani bir olay olmuş ama hafta bitmeden değişmiş. En son halini mi koysam gündeme, öncesini de koysam mı? ben bile zorluk çekiyorum. Bir de hani bu işin hayatı buna bağlı olan firmaları ya da profesyonelleri düşünün ne kadar zorlanıyorlar. Evet, Samsung ve Hynix iki Koreli firma Çin'de de üretim yaptıkları için böyle bir badire atlattılar. Tabii bunların hepsinin bellek fiyatlarını etkilediğini söylemeye bile gerek yok. Haftanın büyük anlaşması. OpenAI Oracle'la işbirliğine gidiyor. 5 yıl içinde Oracle'dan 300 milyar dolarlık işlem gücü satın alacaklar. Bilişim gücü satın alacaklar OpenAI. 4,5 gigawatt elektrik gerekecekmiş bu alacakları kapasite için. Fakat Amerika'da şöyle bir sorun var. Bu elektrik kapasitelerini şebeke, ülkenin elektrik şebekesi kaldıramıyor. Özellikle bazı eyaletlerde kaldıramıyor. Ve yapay zekanın elektrik gereksinimi sürekli katlanarak artan bir şey. OpenAI Oracle'la el sıkışmış ama bakalım bu şebekeye yansıması nasıl olacak? 5 yıl içinde 300 milyar dolarlık işlem gücü, kapasite alıyorlar. Geçen haftanın önemli bir haberi, yani yapay zekanın gidişini, tarihini falan etkileyecek falan gibi anlatılıyordu. Biz de sizlere yansıttık. Bu Anthropic firmasıyla yazarlar arasındaki dava sonuca bağlandı. Anthropic internetten bulduğu bütün kitapları korsan şekilde, hani bizlerin evimizde yaptığımız gibi, internetten bulduğu kitapları download etmiş. Sonra da o kitapları yapay zekasını geliştirmekte kullanmış. Hani canavarı beslemiş o kitaplarla. Hani tabii sen milyar dolarlar konuşan bir firmasın. Nasıl oluyor bu? Ne yapıyorsun? Tazminat ödemeyi kabul ettiler. Toplam 1,5 milyar dolara kadar, hatta üstü olabilir deniyor, tazminat çıkacak firmadan. Eser başına 3.000 dolar. 500 bin kadar eser kullanıldığı, download edilip işte canavarın beslendiği düşünülüyor. Eser başına 3.000 dolardan işte bu 1,5 milyar dolar çıkıyor ama daha çok olabilir diyorlar. Anthropic kabul etmiş bu tazminatı. Fakat hani mahkemenin falan da tamam anlaştılar bu iş bitti diye bir onay vermesi gerekiyor. O 2026'yı bulur denmiş o onayın verilmesi. Fakat Anthropic bunu kabul etmiş, bu tazminatı ödemeyi. Şimdi ben diğer firmaların tepkisini bekliyorum. Çünkü tabii ki bu emsal oluşturacak bir mesele. Ve geçmişte haftalık gündemde haberleri dinlediniz. Benim yorumlarımı da dinlediniz. Yapay zeka firmaları içerikle besleniyor. Fakat o içerik için bir kuruş harcamak istemiyorlar. Bakalım ne olacak? Hani sonuçta hepsi gayet ticari işletmeler. Ama hani ham madde girişi sıfır olsun. Nvidia'ya yapay zeka yongaları için para ödemekte bir dertleri yok. Ama içeriği, o yapay zekayı oluşturacak olan ham maddeyi, içeriye para ödemek istemiyorlar. Bakalım Anthropic bu konuda bir emsal oluşturacak. Geçen haftaların önemli bir konusu. Birçok kullanıcıyı da tedirgin eden bir mesele. Efendim Windows güncellemesinden sonra SSD'ler bozuluyor. Veri kaybı oluyor. SSD hiç sistemde görülmüyor falan filan meselesi. Hatırlarsanız bu konu ortaya atıldı ama bir yandan da hani pek bir yere gitmedi. Suçlanan Fission firması, kontrolcü üreten firma, ya yok böyle bir şey biz bulamıyoruz dediler. Konu da hakikaten hani bir iki Twitter'da mesaj atan bir iki kullanıcının derdi gibi gözüktü kaldı. Neyse, o konuda bir ilerleme var. Bir grup Tayvanlı bilgisayar meraklısı Facebook'ta faaliyet gösteriyorlar. PC Building Group diyor Tayvanlı kullanıcılar. Bu konuya eğilmişler, kafa yormuşlar ve şunu keşfetmişler. Bozulan SSD'ler beta firmware yüklü ya da pre-release, yani tam bitmiş, piyasaya sürülmüş firmware değil. Geliştirme aşamasındaki firmware yüklü bu bozulan SSD'lerde. Bunu belirlemişler. Peki ama şu var, hani ben bir kullanıcıyım. Çarşıdan gittim, SSD aldım, bilgisayarıma taktım. Firmware'i beta mı değil mi, pre-release mi, ben nereden bileceğim? Satılmasın o zaman çarşıda bu SSD'ler, bu şekilde satılmasın. Neyse, şimdi onu hani sektörü düzeltecek değiliz. Orada ben size şunu hatırlatayım. Çok merdiven altı bir marka olmadığı sürece satılda aldığınız SSD'nin firmasında, sitesinde mutlaka bir kontrol yazılımı oluyor. Samsung'da Magician diye bir yazılım var. Diğer markalarda işte SSD Toolbox diye falan, genelde hepsi öyle isimler kullanıyorlar. Genelde de kötü oluyor bu yazılımlar ama birer kontrol yazılımı oluyor. O yazılımlar SSD'ye firmware update'i de yapıyor. İşte bu SSD'niz hangi markaysa, Corsair, Kingston, SanDisk, Samsung, ilgili yazılımını check-in sitesinden firmware update'i var mı? Baktırın, yaptırın. Bu veri kaybı yaşayan arkadaşların o beta firmware'leri güncellemedikleri ortaya çıkmış. Belki yazılımı kullanıp güncelleme yapsalardı sorun olmayacaktı. Herhalde olmayacaktı. Burada hatırlatmış olalım. SSD'nin kontrol yazılımını kurun ve güncellemeyi yapın. İşte burada şu ortaya çıkıyor. Tanınmış markaların bu yazılımları var. Bazı marka, öyle markalar var ki hani internette sitesi yok, bir şey yok. Onların yazılımı yok ya da bazısınınki de var ama olmasa daha iyi, doğru düzgün çalışmıyor. Sanki 1995 yılında yazılmış falan gibi, Windows 3.1 uygulaması gibi olan yazılımlar var. Artık işte o yüzden tanınmış bir marka almanız lazım. Ya da alırken sadece hızına falan değil, bu ek destek uygulamasına falan da bir bakmanız, araştırmanız lazım. Neyse, umarım bu konu kapanmış olur. Veri kaybı çok önemli mesele çünkü. Nintendo'dan bir haber var. Tabii ki Nintendo olunca alıştığımız üzere bir dava, ceza, tazminat falan haberi. Gerçi burada haklılar. Nintendo hacklenmiş, kopya oyun çalıştıran, Switch'ler satan bir kardeş varmış. Ryan Michael Daly. Bu kardeş Modded Hardware diye bir dükkan açmış internette. Kırılmış, hani yazılım olarak kırılmış, Switch'leri satıyormuş. Daha önce Nintendo ile sürtüşmüşler, uzlaşmışlar, hani bir daha yapmayacağım demiş bu kardeş. Ama devam etmiş cihaz satmaya. Şimdi Nintendo tekrar dava etmiş falan ve 2 milyon dolar tazminat kazanmış Nintendo bu arkadaştan. Hem 2 milyon dolar tazminat hem de bir daha bu arkadaş Nintendo'ya falan elini süremeyecekmiş. Onu nasıl kontrol edecekler bilemiyorum ama 2 milyon dolar. Ben bu haberlerde böyle cheat satanları falan da dava ediyorlar ya, milyonlarca dolar. Çok merak ediyorum ya, 2 milyon dolar nasıl ödenir ya? Hani beni silkelesen o para dökülme üzerimden, öyle bir para çıkmaz. Ne yaparsan yap çıkmaz. Nasıl ödenir? Demek ki kazanıyor bu modlu Switch. Satmaktan kazanmış ki herhalde ödeyecek. Bakalım. Bulaşmayın bu cihazlara. Kendiniz kullansanız da işte alıp satmayın. Bir haftada Spotify'dan iki haber birden geldi. Birisi ilginç ve yine emsal oluşturabilecek bir mesele. Ya da ileride başka firmalarda bu konuyu konuşacağız gibi geliyor bana. Şimdi bilirsiniz, Spotify hani her sene sonunda sizin özetinizi verir ya. Geçen sene en çok neyi dinledin? Hangi şarkıcıları sevdin falan filan raporunu verir ya, Wrapped ismi. Şimdi bazı kullanıcılar bunu çok çok sevmişler ve yıl sonunu beklemek istememeye başlamışlar. Unwrapped diye bir platform oluşturmuşlar kendilerine. Hani sürekli o verileri oluşturuyor. Ben en çok neyi dinlemekteyim falan bakıyorsun. Bu Unwrapped platformunu oluşturan, başı çekenler gidip Solo AI diye bir yapay zeka firmasıyla anlaşmışlar. İsteyen kullanıcılar bu hani hangi şarkıları, şarkıcıları, podcastları dinliyorum bu istatistikleri satmış. Solo AI firmasına satmış. 5 dolar kadar para kazanmışlar. O da hani 5 dolar da değil. Kripto para token'ı verilmiş bu kullanıcılara. 5 dolara falan denk düşüyor. Fakat Spotify bunu fark edince bayağı kızmış. Çünkü diyor hani kullanıcılara, o satan kullanıcılara direkt dokunmuyor Spotify da. Bu Unwrapped platformunu oluşturanlara hani siz diyor böyle bir Spotify hani Spotify kullanarak geliştirme yapıyorsanız bu diyor bizim şeyimize dahil değil. Şartlarımıza, sistemimize. Ve daha dava, mahkeme falan yolu tutulmamış ama Spotify alarma geçmiş, ne oluyor burada diye. Unwrap platformunu oluşturanlar üyelikleri falan durdurmuşlar. Dur bakalım bu iş bir yatışsın, ortaya çıksın diye. Herkes gerilmiş yani. Bakalım bu işte hani benim uygulamamı kullanırken oluşturduğun veri benim midir, senin midir falan, sürekli bu konuyu bence konuşuruz önümüzdeki dönemde. Firmalar birazcık Spotify zaten ücretli bir hizmet satıyor ama hani sineğin yağını çıkarma eğilimi görüyorum firmalarda. Neyse, Spotify'dan bir haber daha var. Bu daha güzel bir haber. Biraz ama gülebilirsiniz ilk duyduğunuzda. Yüksek Spotify'a yüksek kaliteli kayıpsız müzik akışı, müzik yayını özelliği geliyor. Şimdi biliyorum bazılarınız gülecek çünkü hani böyle Türkiye'de bazı her ay yayınlanan haberler vardı. İşte Cem Uzan'a hapis şoku, kablo TV dijital oluyor falan. Bu haberler her ay yayınlanırdı. Bu Spotify kayıpsız yayına geçecek de bunun gibi bir şey defalarca yayınlandı. Hatta denildi ki daha çok para isteyecek. Daha üst bir abonelik katmanı olacak. Neyse artık bu iş söylenti değil. Önümüzdeki iki ay içinde bu gittikçe hani hemen her yerde aynı anda başlamıyor. Bir iki ülke öncelikli ama iki ay içinde bütün Spotify Premium hizmeti satılan her ülkede devreye girecekmiş. Artık bu ok yaydan çıktı. Daha çok para istemiyor. Şu andaki Premium aboneliğiniz, Spotify aboneliğinizde isterseniz işte 24 bit 44.1 kHz FLAC dosyaları, kayıpsız sıkıştırılmış dosyaları dinleyebileceksiniz aynı abonelikle. Uygulamada size girdiğinizde eğer bu özellik açıldıysa bildirim gelecekmiş. Siz de settings'ten hani daha yüksek kalite kayıpsız akış seçebilecekmişsiniz. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Haberi linklediğimiz, haberi yapan arkadaşlar bazı kavramları karıştırmışlar gibi geldi bana. Bitrate ile sampling, o 44.1 kHz, 48 kHz, o konuları biraz karıştırmışlar gibi geldi bana ama sonuçta kayıpsız FLAC dosyaları, bilgisayarınızda da kullanabildiğiniz dosyalar, kulaklığımıza artık o müzikler gelecek. Ama şöyle bir konuyu hatırlatmak isterim. Bu yüksek kaliteyi duyabilmek için buna göre bir kulaklık lazım. Normal Bluetooth'un bağlantı şekli bitrate'i çok düşük. Band genişliği çok düşük. Ve hani sizin Spotify'ınız 24 bit de olsa, 56 bit de olsa, ne olursa olsun o telefonun kutusundan çıkan vasıfsız kulaklıklarla falan pek bir şey beklemeyin. Bu LDAC falan gibi kayıpsız kodekler gibi bir şeyler lazım. Buna değecek kulaklık lazım. Böyle yüksek kaliteli müzik falan konusunda bütün zincirin yüksek kaliteli olması gerekiyor. Yani Spotify yüksek kaliteli dosyalar elde edecek. Yüksek kaliteli şekilde yayınlayacak. Benim telefonuma kayıpsız yüksek bit hızıyla o dosyalar gelecek. Telefonumdan kulaklığıma da yüksek bit hızıyla ulaşacak. Bu zincirde bir halka zayıf olursa yine eski deneyimi elde ederiz. Bakalım. Güzel bir şey. Daha önce başka hani Tidal falan gibi böyle yüksek kaliteli müzik vaat eden servisler vardı. Kimisi geldi gitti Türkiye'de falan filan. Pono diye bir cihaz vardı. Sırf yüksek kaliteyle çalışacağını vaat eden. Bakalım Spotify herkesin telefonunda. Dolayısıyla orada böyle bir seçenek olması çok yaygın kişiye erişecek demektir. Umarım kısa sürede, iki aydan daha önce görürüz, deneriz. Avrupa'dan bir haber daha var. Bizi de ilgilendirir. Çünkü dünyada olan şeyler bize de yansıyor. Gençlere sosyal ağ yasakları. Daha önce Avustralya'da duydunuz 16 yaş sınırı sosyal uygulamaları için. Aralık ayında devreye girecek Avustralya'da. Şimdi Fransa'da bir araştırma yayınlanmış. Mecliste konuşulmaya başlanmış. Diyorlar ki 15 yaş altına, bu araştırma da TikTok'tan filizleniyor. Daha çok merkezde TikTok var. Ama hani bütün sosyal ağ uygulamalarına yayıyorlar. 15 yaş altına tamamen yasak. Hiç kullanamayacaklar. 15-18 yaş arasına kısıtlı, gece saat 22'den sonra mıydı, 8'den sonra mıydı, şimdi kusura bakmayın, yaşlı kafam unuttu. Sabaha kadar, sabah 8'e kadar hiç yok, kullanım yok bu uygulamalara. Böyle bir paket hazırlamış Fransa. Hayata geçecek mi, girecek mi, nasıl uygulanacak daha belli değil. Ama Fransa böyle bir şey düşünmüş. Danimarka, İspanya benzer paketler düşünüyormuş, tartışıyormuş. Dolayısıyla bu konu bayağı bir et kemiğe büründü gibi. Avrupa'da böyle bir şey olursa bu bizlere de eninde sonunda yansır. Ama nasıl yansır bilmiyorum. Türkiye'de bugün Devlet Bahçeli açıklamalar yapmış Sabah gazetesine. Kökünü kazırım ben sosyal ağların, sosyal medyanın demiş. Bizde de böyle yaklaşım. Yarım saatte kökünü kazırım demiş. Peki. Evet, bir şeyler oluyor. Daha çok dediğim gibi burada çıkış TikTok olarak gösteriliyor ama bu uygulamalar TikTok'a özel olmayacak. Bütün benzer uygulamaları kapsayacak. TikTok'ta şey demiş ya, biz işte yok 40 tane engel koyuyoruz, 30 tane filtre koyuyoruz falan filan. Her zamanki gibi biz ne yapalım yaklaşımını tekrarlamış. Ama tabii Fransa gibi bir önemli bir ülke Avrupa'daki böyle bir uygulama yaparsa yayılır bu uygulama. Evet, Gmail'e bir alışveriş sayfası gelecekmiş. Hani alışveriş yaptığınız zaman efendim siparişiniz alındı, faturanız hazır falan filan mesajları geliyor ya, bir alışverişte firmasına göre 3 tane 4 tane mail gelebiliyor böyle. Ayrı bir başlıkta tek tıklamayla bunları listeleyebilecekmişsiniz. Umarım kullanışlı olur. Umarım Türkiye'deki firmaları falan da kapsar. Herhalde yapay zeka ayırt edecek zaten onları. Böyle bir kolaylık gelecekmiş. Başka bir yazılım, yaygın kullanılan bir yazılım, multimedya yazılımı Plex. Kullanıcılarını veri sızıntısı olduğu konusunda uyarmış. Kullanıcı isimleri şifrelenmiş durumda, şifreler yani parolalar. Hep bu konu açıldığında da onun malumat furuşluğunu yapıyoruz ya. Kullanıcı parolalarının bakınca anlaşılmayacak, çözülemeyecek hali. Şifrelenmiş halleri, bir şeyler çalınmış. Siz yine de şifrenizi değiştirin diyor Plex. Çok da detay vermemiş. Microsoft'tan bir haber var. Microsoft'un bir iletişim yazılımı var, Teams. İster istemez yolunuz kesişmiştir. Bir toplantıya falan katılmışsınızdır. Belki firmanız kullanıyordur. Fakat Teams'i Microsoft Office'e falan, her şeye Teams'i kendi kendine eklemeye başlayınca benzer bir yazılım üreten Slack şikayet etmiş. Microsoft bunu kendi ürünleriyle birlikte veriyor diye. Hep olan hikaye. Microsoft da hemen dava büyümeden, işte Avrupa Birliği ceza meza falan gelmeden ofis paketlerinin Teams'siz versiyonlarını hazırlamış firmalar için. Ve bu ofis Teams'siz, Microsoft Teams'i içermeyen ofis paketleri için uzun vadeli kontratlar, anlaşmalar falan da hazırlamış ki yani büyük firmalar bunları seçebilsin diye. Böyle bir acil manevra yapmış Microsoft, mesele devletlere, mahkemelere gitmeden hallolsun diye. Bayağı önemli miktarda tazminattan da bu sayede kaçındılar yorumu yapılıyor. Evet. Bu hafta ben gündemime oyun haberi eklemedim. Zaten oyun dünyası şu anda şey oynuyor. Hollow Knight Silk Song. Herkes onu oynuyor. Bir kısmı da bizim Uğur falan Kronos diye benim de merak ettiğim bir oyunu oynuyorlar. Pek bir oyun dünyasında hani büyük bir gelişme yoktu. Evet, onun yerine o bölümü biraz kendimizi konuşalım. Haftalık gündemin 750. bölümüne geldik. Dile kolay 750. Mart 2011'de başlamıştık. Hemen hemen hiç aksamadan bir iki bölüm yayın yapmadan geçirdiğimiz o bayrama falan denk geldiği haftalar. Bir iki şey her şeyde değil, her yılda değil. 14 yıldır bu yayın sürüyor. Ben tabii ki ben hep vardım bir iki bölümde. Yani seyahat falan dolayısıyla yokum. Ama benim yanımda tabii ki arkadaşlarım vardı. Onlar değiştiler zaman içinde. Bugüne kadar katkısı olmuş bütün ekibe teşekkürler buradan tekrar. 14 yıldır takip eden sizlere de teşekkürler. Az buz değil. Bu haftalık gündemin istatistiklerini tutan arkadaşlarımız var. Teknoseyir takipçilerinden Teknoseyir Open Team. Onlar bu yayınların bende olmayan istatistiklerini tutuyorlar. Ben de onların emeklerinden yararlanıyorum. Teknoseyir Open Team'in verilerine baktığımda 750 değil tabii 749 bölüm için verilerde şu bana çok ilginç geldi. Bugüne kadar 19.373 konu konuşmuşuz, başlık konuşmuşuz. O hani listede gözüken başlıklar. 19.373 konu konuşmuşuz, 19.116 link vermişiz. O başlıklar linkli falan diyorum ya başta, o mesele. Burada şu hoşuma gitti, konuştuğumuz her şey bir linkli, bir yere bağlı, bir desteği var, altında bir şey var. Kendimiz uydurmuyoruz. 19.300'de 19.100 link vermişiz. Bu çok hoşuma gitti benim. Toplamda 749 bölümde konuştuğumuz 829 saat 30 dakika. 34,5 gün ediyor. Biz 34,5 gün konuşmuşuz. Siz de dinlemişsiniz. Umarım bir işe yaramıştır. Umarım keyifli olmuştur. Tekrar teşekkürler herkese. Hani 800'de buluşuruz falan demek istemiyorum. Çünkü geleceği görmek çok zor. Yarım saat sonra ne olacağımız belli değil. Tabii ki devam etmek istek o yönde ama şartlar ne gösterir bilmiyoruz. Ama 750 bence Türkiye şartları için iyi bir sayı. Dediğim gibi sizin desteğinizle, sizin izlediğiniz, dinlediğiniz için geldik. Çok teşekkürler. Bize yıllardır sponsorluğunu sürdüren firmalara da buradan tekrar hem selam ederiz hem teşekkür ederiz. Onlar da iyi ki bizimleler. Teknolojiyi takip etmeye bu işin orijinal yeri Teknoseyir haftalık gündem. Teknolojiyi takip etmeye devam edelim. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.